Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Podcast kaydetmeye o kadar uzun süre ara verdim ki hiç dönmeyeceğim zannettiniz değil mi? İnanın ben de bir an bir daha podcast kaydedemeyeceğim diye korktum. Ama işte geldim buradayım, tamam ya, ne tatava yapıyorsunuz? Hemen böyle bir şey yapmalar, takipleri bırakmalar, dinlememeler falan. Bir sürü podcast yapmışız. Yani sanki hepsini dinlediniz. Dinlediniz de hemen böyle yenisini bekliyorsunuz. Tabii dinleyenler var arada canım. Yani onlara söyleyecek bir şeyimiz yok. Ne yapıyorsunuz bakalım bebişlerim, canlarım, ciğerlerim? Nasılsınız ateş böceklerim? At sikine konmamayı akıl edebilen güzel kelebeklerim benim. Önemli bak bu. Çok güzel bir kelebek de olsan nereye konacağını, nereye konmayacağını bilmen önemli. Bokun üstüne de konabilirsin mesela. Reseptörlerin boka bulaşır sonra. Güzelliğinden bir şey kaybetmezsin. Gerçi de yani hani ne gerek var değil mi ama? Sesim artık tam anlamıyla düzeldiği için... Ya aslında hala tam düzelmiş değil bence. Yani gene böyle bir burnum akıyor. Bir tık bir gariplik olsa da olsun. Artık bu yayını yapmamız lazımdı. Ve merak etmeyin. Önümüzdeki süreçte her hafta, yani önümüzdeki süreç dediğim bir dakika, şu an bir düşündüm. 3 haftalık bir süreç için her hafta podcast yayını yapmaya geri dönmeyi düşünmüştüm. Ama ağzımdan şimdi her hafta diye çıktı. Belki tekrar her hafta podcast yayınlamaya dönebilirim. Bu da böyle bir fikir. Ama yani sizin de beni gazlamanız lazım. Olmuyor. Özledim sizlerle konuşmayı. Bir de söyleyecek çok şeyim var. Yakınacak çok şeyim var. Gündeme bulaşmayacağım ama. Canım sıkılıyor gündemin içine girdikçe. Tonla irdelenecek şey var. Hangi haber doğru, hangi bakış açısından bakmak lazım falan. Aman moralim bozuluyor iyice. Zaten böyle birkaç haftadır keyifsizdim. Boya badana işlerinden ufak bir zehirlenme geçirdiğimi düşünüyorum. Ondan bir sesim gitti zaten. O yüzden podcast'a ara vermek zorunda kaldık. Bir de haberleri görüp anlatıp iyice canım sıkmak istemiyorum. Faturalar, zaten faturalar yeterince üzüyor. Elektrik faturası hele, hele hele. Akşam ondan sonra çamaşırı, bulaşık makinesini falan çalıştıracağız artık. Mecbur yani. Romantik geçireceğimiz akşamlarda daha fazla olacak gibi duruyor. Mum ışığında yemek yemeler falan. Ne yapalım artık? Böylece zorunlu olarak romantizmi de öğrenmiş olacağız gibi duruyor. Bu elektrik faturalarını tepki olarak yok ödemeyelim falan deniliyor da yahu bu bir çözüm değil ki, ödemek zorundasın yani. Özelleştirildi bu kurumların hepsi, nasıl ödemeyeceksin? Ödemezsen çat gelip kesecekler. Bana ne kardeşim, öde diyecekler yani. Yok işte mesela geldi, yok dedin ben protesto ediyorum, ödemeyeceğim. Oldu yani, o da ne yapacak? Tamam oldu o zaman, sen protesto mu yapıyorsun canım benim, tamam oldu deyip kesmeyecek elektriğini. Tabii. Hadi vatandaş olarak ödemedik diyelim. Üretim yapan firmalar ne olacak? Onlar kullanmaya devam etmek zorunda. Ödemek de zorundalar. Şu an bu sıkıntıları çekiyor olmamızın başlıca sebebi zaten zamanında üretim yapan firmaların çalışmalarının sekteye uğraması. Peki bu zamanında derken ne zaman sekteye uğradı? Tabii ki pandemide. Yok tam kapanma olsun, bir hafta her şeyi kapatıverelim kafası yüzünden oldu. Sanayi sekteye uğradı. Açıkçası bencil bir şekilde ben de evde oturup oh aman canım ya pandemi var ne yapalım yani rahatlığını istemiştim. Gerçi bu hislerdeyken üretim yapan firmaların zorunlu olarak üretime devam edeceğini de biliyordum. Benimki bir nevi ikiyüzlülük oldu, kabul ediyorum. Tam kapanma neymiş arkadaşım diye baştan düşünüp gelecekte ne gibi sıkıntılar çekeceğimizi öngöremedik. Hadi ben öngöremedim, sıradan bir vatandaşım çünkü. Bu sanayi odaları falan da mı öngöremedi ya? Bizim ülkemiz tek elinde değil bu elektrik doğalgazdan bu sorunu bu arada. Tüm dünyada sıkıntı yaratmış durumda. Ne alaka şimdi pandemi elektrik zammı falan diye bağlantıyı kuramayanlar için kısaca açıklayalım. La bebeğim, üretim olmazsa sen ya stoktan yersin ya başka yerden alırsın. Her üründe stoktan yenmez. Dışarıdan alınca elindeki kaynakları boşa harcamış ve paranı hiç olmayacak yerlere aktarmış olursun. Bir yerden sonra da artık tüketecek bir şeyin kalmadığında ne olacak? Açlık hali başlayacak. Biyoloji görenler hatırlarlar. Açlık sırasında insanlar ilk önce karbonhidratları parçalar vücutlarında, sonra yağlara geçer sıra ve artık tüketilecek bir şey kalmadığında vücudun yapı taşı olan ve asla parçalanmaması gereken proteinlere geçer. İşte bu proteinleri parçalamaya başladığımızda sıçarız. Geri dönüşü olmayan hasarlar oluşabilir bedende. Biz sanki ülkece artık bu proteinleri sindirmeye başlamışız gibi hissediyorum ben. Ondan oluyor bu elektrik kesintileri. Isparta'da 4 gün elektrikler yoktu. Ne oldu? İnsanlar karda kışta elektriksiz kaldılar. Ana akım medyada hiç olay olmadı. Hiç gündem olmadı bunlar. Yer yerinden oynamalıydı ya. Olmadı. Oynamadı. Yer yerinden oynaması gereken bir sürü olay oluyor ülkemizde de işte artık o kadar yorulduk ki parmağımızı bile oynatamıyoruz. Tabii bir de bence iletişim kurmayı ve örgütlenmeyi hiç bilmiyoruz. Bir sorun var, bu sorun için sadece söyleniyoruz ve geçici çözümler buluyoruz. Gerçek çözümü düşünen çok az insan var. Bu insanların da yaptırımları pek yok. Kargaşaya, karmaşaya öyle alıştık ki aklı selim bir açıklama geldiğinde hadi be oradan der olduk ya da bok atıyoruz. Çünkü bu çözümler emek istiyor, sabır istiyor, zaman istiyor ve hiçbirimizin bu zamanı verecek sabrı yok, değil mi? Paris İklim Antlaşması'nı inceleyenler oldu mu aranızda? Ben henüz inceleyemedim ama enerji kaynakları ile ilgili yaşadığımız sıkıntılarla doğrudan bağlantılı olduğunu düşünen görüşlere denk geldim. Hani ödevimiz olsun bu anlaşmayı incelemek, ne amaçla imzalandı ve bu amaçlar aslında tam olarak neleri kapsıyor? Bize küresel ısınma zart zurt diye bir şeyler söylendi medyada ama ne kadarı doğru bir oturup araştırmamız lazım gerçekten. Of, araştıracak çok şey var be, aman be. Bu mevzular bir de ilgisi olmayan için ayrı bir uğraştırıcı oluyor. Hadi bilgileneyim diyorsun ama kusasın geliyor resmen yani. Keşke her araştırmayı, platonik aşık olduğumuz insanların hayatlarındaki her ayrıntıyı araştırmayı sevdiğimiz gibi araştırabilecek güçte olsaydık. Hoppa, nasıl getirdim lafı ama yine. Hadi bakalım gelsin müzik. Platonik aşk. Doğru iletişim kurmak için öncelikle kelimelere hangi anlamları yüklediğimizi netleştirmemiz gerekiyor. Bunu hep söylüyorum. Bu yüzden Instagram'da sizin için platoniklik ne demek diye sormuştum. Hepinizin görüşlerine yer vererek ilerleyeceğiz, merak etmeyin. Benim platoniklik tanımım, karşı tarafın sevgimi bilmediği ve ona yanaşamadığım bir aşk çeşidi. Platonik kelimesi de aşklı meşkli olaylardan değil, Platon'dan geliyormuş aslında. Kendisinin olsa ne güzel olurdu dediği bir devlet şekli var. Gerçekleşmesi mümkün değil ama olsa ne güzel olur lan diye düşündüğü devlet oluşumu için platonik deyimi kullanılmaya başlanmış. Sanırım biz insancıklar da aşkla yoğrulmuş duygusal canlılar olduğumuz için ya ben apolitiyim kardeş, bana ne devletten mevletten, şu hatun kişisi ya da şu mert delikanlı benim sevgilim olsa asıl o zaman her şey güzel olurdu. Biliyorum bana bakmaz ama güzel olurdu işte be diye platoniklik deyimini aşk için kullanmışız bence. Platonik aşkın bir diğer anlamı da fiziksel temas içermeyen aşk olarak geçiyor ama bence bakın sesim gidiyor. Bence bu saçma. Ne yani, insan biriyle sevişip sonra ona platonik olamaz mı? Fuck buddy'ye aşık olmak platonikliğe girer mi diye yaptığım ankette %64 evet girer demişlerdi. Bence de girer. Fiziksel olarak bir şeyler yaşıyorsun evet ama istediğin gibi bakamıyorsun ki. Seni seviyorum diyemiyorsun mesela. Yanında uyurken sarıldığında tereddüt ediyorsun. İçinden geldiği gibi seni seviyorum diyemediğin her ilişki bence platoniktir. Hatta bence böylesi çok daha acı bir deneyimdir. Elinin altında aslında o insan ama yine de aranızda koca bir duvar var. Hislerini söylemekten çekiniyorsun. Söylersen elinin altındaki de gidecek diye korkuyorsun. Aynı yazdığım sıradan bir aşk hikayesinde Nisan'ın Batuhan'a olan aşkı gibi. Okumayanlar varsa hemen sizleri bu hikayemi okumaya davet ediyorum. Instagram profilimde linki mevcut. Ben kendimi bildim bileli aşıktım ya. Yani hep aşık oldum. Anaokulundan beri aşığım. Tabii ki bu kadar çok aşık olmamı karşılık alamamama borçluyum. Çirkin ördek yavrusuydum diyeceğim, alakası yok yani, çirkin falan değildim. Ama olmuyordu işte. Benden çok daha popüler başka kızlar vardı. Onlarla sevgili oluyorlardı. Onların aşklarına karşılık veriyorlardı. Ben sınıfın ineği, sessiz, sakin, utangaç. Pasif kalıyordum yani. Benim sevdiğim birinin bana karşılık verme olasılığı yokmuş gibi geliyordu. Karşılık veren oldu arada ama hep elime yüzüme bulaştırdım o ilişkileri de. Ortaokulda bir tanesi telefonlarıma çıkmamaya başladı. Sonra da gitti en yakın arkadaşlarımdan biriyle sevgili oldu. Liseye geçeceğim zamanki yaz aşkım yine tatil bitince asla aramadı. Yazında kız arkadaşlarım bana şey derlerdi işte. Çuval giysen beğenir seni diyorlardı. Ne oldu hani? Yaz bitti, aşk bitti. Platoniklikten karşılıklı aşka dönen minik kafelaks hep yaralandı. Bir de işte hiç karşılık alamadıklarım oldu. Ay ay ay bak. Asıl lise 1'de mi yoksa orta sonda mı hiç hatırlamıyorum hangi zaman diliminde dershanede bir çocuk vardı. O zaman gittiğim dershanede de kaç 14-15 falan sınıf vardı. Başarı sırasına göre sınıflarda eğitim görüyordun. Hala öyledir diye düşünüyorum yani ne kadar değişebilir ki? Gerçi dershane kaldı mı ya? Kalmadı değil mi? Neyse işte geçiyorum oraları. Canım ben de ya birinci sınıftayım ya ikinci sınıftayım. Dedim ya ineyim diye yani. Başarı sıralamasında birinci sınıftayım ya da ikinci sınıftayım hep. Neyse. Son sınıflarda bir çocuğa tutuldum ben. İsmini öğrenmek için sürekli tetikteyim. Dershane kantini en üst katta. Lan bina 8 kat 8. Başarılı sınıflar ikinci katta. Asansör kullanmak yasak öğrencileri. Her teneffüs kantine gider oldum. Tabii harçlık da kısıtlı miktarda yani her teneffüs bir şeyler alınmaz kantinden. Kantine giden bir arkadaş bulup peşine takılıyordum. Etrafta o platonik aşık olduğum kişiyi görünce tabii antenler dikiliyordu. Sonunda bir arkadaşının ona seslenişini duydum ve ismini öğrendim. Sonra her deneme sınavında herkesin netleri ortak panoya asılırdı. Oradan soy ismini de buldum. Yani ne işime yarayacaksa o zaman sosyal medya yok, Facebook yok, bir şey yok. Ama şu işime yarayacaktı. Fal bakabilecektim. Hatırlayanlar, bilenler var mıdır aranızda acaba ya? Sapino diye götten uydurma bir fal vardı. Sevdiğinin adını, soyadını, kendi adını, soyadını yazardın. Sonra gün, ay, yıl yazı olarak yazıp çifte olan harflerin üzerini çizerdin. Geriye kalan tekli harflerin üzerine de her harfin üzerine bir harf gelecek şekilde Sapino yazardın. Bu fal size platoniğinizin ya da sevgilinizin o gün sizin için ne hissettiğini gösterirdi. Nasılmış öyle? Mesela Sapino yazıyorsun ya teker teker. S geliyorsa seviyor. A geliyorsa aşık. P geliyorsa pişman. İ geliyorsa ilgi duyuyor. N geliyorsa nefret ediyor. O özlüyor. Yani 6 harf var ve bunlardan sadece bir tanesi kötü. O da nefret ediyor. Yüzdelik oranda kötü bir şey çıkması zaten çok zor bu fala göre. Allah'ın her günü bu falı yapardım. O gün bana karşı ne hissediyor diye. Çocuğun benden haberi yok ama işte bakıyoruz fala. Aa, aşık çıktı. Ay, ilgi gösteriyor, bir mutlu olmalar falan. Ne çıktığında yani nefret ediyor çıktığında da aman yani bomboş bir fal zaten diye fala bok atıyordu. Üniversitede de ara ara bu falı uyguladığım oldu. Ama sırf meraktan. Ha, sırf meraktan. Çocukla ayrı dünyaların insanıydık. Aramızda bir şey olmadı tabii ki. Açılamadım bile. En son en yakın arkadaşlarımdan birine gına geldi. Dedi ki gideceğim lan ben bu çocuğa. Senin ondan hoşlandığını söyleyeceğim. Yani çocuk da hiç aslında yani görseniz... Neyse. Ben hayır demeye kalmadan çocuğu buldu en yakın arkadaşım. O sırada çoktan topukladığım için gösteremedi şu arkadaşım senden hoşlanıyor diye. Çocuğun fanatiği çok güzel bir isim, soy ismi vardı. Ama tabii ki de size söylemeyeceğim. Yoksa hala aklımda. Yani fonetiği öyle güzel olmasa tekerleme gibi aklımda kimseyi tutamam. İsim soy isim nasıl tutacağım? Gerçekten uzun ilişkim olan insanların isimlerini bile neydi lan bunun adı diye unuttuğum oldu. Yani onu nasıl tutayım? Size bahsettiğim bu hikaye orta son falan diyorum. 2000'li senelerin başları yani nereden baksan 20 sene geçmiştir aradan. 4 ay önce falan bu çocuk beni Instagram'dan ekledi. Tesadüfe bak. Tabii benim şu an mutlu bir ilişkim var ve elbette artık tipim değil yani. O zaman da aslında tipim olmaması gerekiyordu da. Neyse. Yani aranızdan beni takip eden birine zamanında platonik aşık olmuş olabilirim. Bunu öğrense ne tepki verir acaba ya? Ama yo, hayır, mezara kadar bu sırrı saklayacağım. Çok platonik takıldım ben, çok. Sülalesine varana kadar öğrendim her seferinde de. Yani nasıl bir araştırma ruhudur o bilinmez ama birine platonik olarak aşık olduğunuzda Sherlock çıkıyor içinizden. Bir tane yine seneler sonra bulduğum platoniğimi anlatmak istiyorum sizlere. Lise 2'lerde falan öyle bir platoniğim olmuş. O zamanlar CNBC var. Şimdinin Netflix'i diyelim ama aşırı kaliteli diziler var ve kablolu televizyonda. Her ay ödeme yapmak zorundasınız lan. Kablolu TV'ye de ödeme yapıyorduk. Angel diye bir dizi vardı. Ruhu olan vampir. Oradaki Angel karakterine ben hastaydım. Adama bayılıyordum ve dershanede de onu andıran bir çocuk vardı. Ben bundan hoşlandığımı kimseye söyleyemedim. İçimde kaldı gitti o. Seneler sonra aklıma düştü. Lan ben bu çocuğu bulacağım dedim. Şimdi bir de o zaman ben tabii ki de sayısalım. O eşit ağırlıktaydı. Sadece giriş çıkışlarda falan görüyorum. Hakkında bildiğim çok az şey var. Hatırladığım kadarıyla bir de Beşiktaşlıydı. Sürekli Beşiktaş atkıları takıyordu. Hakkında işte bildiğim tek şey bu ve eşit ağırlık olmasıydı. İsmi, soy ismi falan yok. Bir de hangi senelerde hangi dershaneye gittiğini biliyorum işte. Koyu bir Beşiktaşlı olduğunu bildiğim için o zamanlar Facebook var. Facebook'tan Beşiktaş'a ait tüm sayfaları onu takip edenlere falan bakıyorum böyle teker teker. Bulamadım tabii, nereden bulacağım yani? Nasıl bulacaksın? Hiçbir şey bilmiyorsun hakkında. Ufacık tefecik bilgiler var. Sonra ben ümidi kestim. Ama tabii yılmadım, aslında içten içe o araştırma güdüm devam etti. Bir gün benim deneme amaçlı buluştuğum bir erkek ile gittiğim kafede ben bunu gördüm seneler sonra. Allah yani ya, Allah seni karşıma çıkardı dedim ama şimdi yanımda başka biri var, gidip tanışamam. İçimde kaldı mı bu? Bulmam lazım bu çocuğu. Ne yaptı? Nerede? Neye benziyor? Eskiden öyle özgüvenli değildim ama şimdi istediğimi elde ederim kafasındayım. Gelsin sevgili yapacağım onu diye düşünüyordum. Snapchat'in popüler olduğu zamanlarda benim hatırı sayılır bir takipçim vardı. O bak, o zamanlarda fenomen olamadık. Neyse, kısmet 30'lu yaşlarımızaymış. Oradan derdimi anlatayım ben dedim bu Snapchat'ten. Ne biliyorsam söyleyeyim, belki bir bilen çıkar dedim. Adını biliyordum ya. Evet. Sadece adını biliyordum. Takımını biliyordum. Hangi dershaneye gitti ve eşit ağırlık. Bunları biliyorum bak. Adını şu an Mecit diye uyduruyorum. İşte Snapchat'ten anlattım. Şöyle şöyle böyle böyle. Mecit ismi. Bilen var mı? Bilen varsa söylesin. Şu an İzmir'de. Geçenlerde gördüm dedim. Ben topladığım, hatırladığım tüm bilgiyi böyle aktardım. Çat 2 dakika sonra bir arkadaşımdan mesaj. Lan dedi, ben bir tane öyle koyu Beşiktaş taraftar bir Mecit tanıyorum. Al, Instagram hesabı da bu. Hesabı gizliydi. Ekledim direkt. Durur muyum yani? Hayt, o da durur mu? Gerekli. O yazdı direkt. Pardon, tanışıyor muyuz diye. Hayt bebeğim, evet dedim. Ben de seni arıyordum. Çat çat söyledim her şeyi. Şaka şaka. Öyle manyak gibi söylenir mi hemen? Söylemedim tabii. Aynı dershaneye gitmiştik. Öyle sima tanıdık geldi falan. Ben de ekledim dedim. Profil fotoğrafı da yani uzaktan surat murat belli değil. İsmini de bam güm yazmamış. Ama bu benim bu dediğimi yedi. Ara ara konuştuk biz. Sonra hadi dışarı çıkalım dedik bir gün. Ben aslında nasıl yorgunum ama yani. Pilim 12'de bitiyor, 1'de bitiyor. Daha önce bile bitiyor. Ama bu da bir enerjik çıktı, bir enerjik çıktı. Konuş Allah konuş, enerjimi sömürdü. Oraya gidelim, dans edelim, buraya gidelim, bunu içelim. Tüm hayat hikayesini öğrendim durduk yere. Hiç de tensel olarak çekilmedim kendisine. Ha yine tatlı mı tatlı ama yok yani, uzaktan tatlı. Ben dedim beni sal. Ben yarın çalışacağım, gidemem işte daha dungeon falan. İzmirli bebişlerim bilirler. Bornova'daysanız Dungeon'a, Oza Canlı Müze'ye mutlaka gidilir gecenin sonunda yani. Klasik eğlence anlayışımız böyleydi bizim. O platonikliğimiz de işte hüsranla sonuçlandı. Zaten yurt dışına gidecekti çalışmaya, isabet olmuştu yani. Düşündüğüm gibi çıkmadı. Sen git seneler boyunca aklından çıkar ama bir yerde tut cebinde, sonra da böyle fos çıksın. Olmuyor işte. Ay ne platonikler ne platonikler yani. Sabahlara kadar anlatırım burada hüsranlarımı. Çok oldu çok, bak düşündükçe aklıma geliyor. Bir yerden sonra takıntıya dönüşenler de oldu tabii. O takıntıya dönüşenlerin takıntı olmasının sebebi sevişmek için güzel şeyler söyleyip sonrasında ortadan kaybolmalarıydı tabii. Ya şunu düzgünce söyle işte. Ben ilişki düşünmüyorum ama seni çekici buluyorum. Sevişelim de. 7 sene boyunca takıntı haline getirdiğim bir Dunkoff vardı. Mesela ona benimle sadece cinsel birliktelik yaşamak istediğin için yazıyorsun dediğimde senin en çok nereni seviyorum biliyor musun diye soruyordu. Allah Allah. Ah diyordum, şimdi sapık bir şey gelecek sonrasında. Diyordu ki gözlerini. Benim içimde bir umut yeşeriyordu tabii o böyle deyince. Yani lan götüş müsün yani nesin? Gözünü niye diyorsun? Götünü desene de tam niyetini anlayalım. Yok, klavye hatası falan yapmamış bu arada, gerçekten gözünü demişti. Götünü demek isterken gözünü mü demiş acaba diye soranlar, aklına soru işareti oluşanlar varsa hemen açıklamasını yapalım. Sonra çok güzel bakıyorsun falan diye devamlı getirdi çünkü. Ama tabii bu niye? Sırf biraz daha sevişebilmek için işte. Halbuki dürüstçe söyle işte, değil mi? Yani hani ben sadece böyle bir ilişki düşünüyorum de. Ben zaten kabulüm buna. Neyse. Biraz da sizin yorumlardan yola çıkalım bakalım. Siz platoniklik hakkında neler düşünüyorsunuz, neler yaşamışsınız? Çoğu kişi platonikliğin illet bir şey olduğunu düşünüyor. Yani şimdi illet olanlar var ama ben bu kadar kesin bir yargıya varamayacağım ya platoniklik için. Benim melankolik duygularımı açığa çıkarıyor ve tabii şimdiki yaşlarımda platonik falan olamam kimseye. Çat gider söylerim, karşılığı yoksa da başkasına aşık olmak için önüme bakarım. Yaşanmışlıkla ilgili sanırım bu platoniklik. Lise ve üniversite zamanlarında güzeldi. Ya benim için. Okula gitmek için insanı heveslendiren bir durumdu. Bir yerlerde karşılaşırsanız hele abo, o heyecan müthiş bir şey, harika bir şey. Yoruyor ama fazlası. Kontrol edemediğiniz zaman hayat kalitenizi düşürüyor. Her şeyinizi ona göre ayarlamaya başlıyorsunuz. Karşı tarafınsa bundan haberi yok. Platonik aşkla ilgili çok güzel bir söz var. Full yaprakları oyununda kullanılan. Evet, doğru söyledim değil mi? Evet, full yaprakları. Beğendiğimiz bedenlere hayalimizdeki ruhları koyup adına aşk diyoruz diye. İlgili tiradı da söylemek isterim. Kadın soruyor, aşık mısın karına? Adam cevaplıyor. Aşk mı? Hoşumuza giden bir bedenin içine hayalimizdeki ruhu yerleştirir. Adına da aşk deriz bu saçmalığın. Sonra gel zaman, git zaman. O bedene alıştıkça içindeki gerçek ruhu görmeye başlarız. Aşk denilen şeyin masal, aşık olduğumuz kişinin de sanal olduğunu anlarız böylece. O kutsal duygu yerini kin ve öfkeye bırakır. Çünkü hayalimizdeki insan değildir karşımızdaki. Hiçbir zaman da olmamıştır. Öyle olmadığı için acı çekeriz, nefret ederiz ondan. Bir zamanlar içimizi okşayan bir sözünden, saçının buklesinden, gözündeki hareden nefret eder hale geliriz. Başlangıçta yadırgadığımız, sonra ağaçlara kazıdığımız, sonunda ise tiksinerek andığımız alelade bir isimdir o. Aşkın toplamı budur işte. Acı ve yalan. Onu bizim düşündüğümüzden farklı yarattığı için Tanrı'dan da nefret ederiz. Her şeyden nefret ederiz. Herkesten. Tadam. Platonik aşk da aslında tam olarak böyle. Bir beden görüyoruz. Belki gözü, belki götü. Belki gülüşü hoşumuza gidiyor. Belki de rüyamıza giriyor ve o rüyanın etkisiyle o kişiye karşı duygularımız oluşuyor. Çekiyor bazı insanlar işte be. Sebebinin ne olduğunu bilmediğimiz bir şekilde. Bilebilsek belki kontrol de edebiliriz ancak her zaman mantıklı bir sebebe bağlanmıyor bu platonik aşk. Belki bir önceki yaşamımızdan yarım kalan bir aşktı bu. Aa bak, bununla ilgili çok güzel bir film var. Robin Williams'ın Aşkın Gücü filmi. Çok tatlı filmdir. İzlemenizi tavsiye ederim. Neyse işte bir şekilde bir bedene kapılıyoruz. Sonra onunla birlikte güzel hayaller kuruyoruz. Hayallerimizde bize o kadar iyi davranıyor ki, o kadar mutlu bir ilişkimiz var ki. Sonra gerçeklerle yüzleşiyoruz. Reddedilmek. Evet, ürkütücü ancak baş edilebilir. Peki ya karşınızdakinin hayallerinizle yakından uzaktan alakası olmayan birisi çıkması? Bu bence çok daha üzücü. İnsanın kendine olan inancını zedeliyor. Ben böyle hayal etmemiştim diyorsunuz. Evet, sen böyle hayal etmemiştin ama karşı tarafı da senin hayalindeki gibi çıkmadı diye suçlayamazsın ki. Sonra ilişkilere küser hale geliyoruz. Kendi kurduğumuz hayaller bile çıkmayacaksa niye hayal kuruyoruz ki lan diye düşünüyoruz. Sonra da hayal kurmayı bırakıyoruz işte. Bunların hepsini biz kendi kendimize yapıyoruz ama. Hayal kurmak güzel şey. Hayal kurmaya ölene kadar devam etmeliyiz bence hatta. Ancak gerçeklerle hayaller arasındaki farkı da her zaman cebimizde tutmalıyız. Hayallerimizdeki gibi çıkmadı diye karşımızdaki insanı suçlayamayız. Hayallerimiz bazen güzel gidecek bir ilişkiyi hapishanemiz de yapabilir. Çünkü sen o hayali kurdun, öyle olması gerekiyor. Öyle olmazsa eğer mutlu olmayacaksın. İlle de hayalindeki gibi olacak. He oldu. Karşındaki insanın kendi kararlarını vermesine nasıl engel olabilirsin? Hı? Tanrı bile, Allah bile artık nasıl ifade ederseniz edin, insanları kendi haline bırakmış. Biz insanlar olarak nasıl kontrol edebilelim karşı tarafın davranışlarını? Yaşlar biraz daha küçükken bu olguya çok düşüyoruz işte. Aşkımızı söylüyoruz. Karşı taraf ya ne diyor. Lahödük oluyoruz ondan sonra. Ama karşı tarafın bizden hiç haberi yok, hiç düşüncesi yok ki. Yani o kişi her zaman belki bu hödük dediğin kategorideydi. Ona göre normal yani böyle tepki vermesi. Niye suçluyorsun ki karşı tarafı? Hiçbir şey yapmadığı halde karşı tarafı suçlamak da işte platonik aşıklara göre bir şey. Kurduğumuz her hayalin olması da hayalleri sıradanlaştırırdı zaten. Kaos yaşanırdı. Nereden duymuştum bu bilgiyi bilmiyorum ama cennette işte herkes sevdiğine kavuşacak, aşık olduğu kişi yanı başında olacak diye yalandan bir düşünce edinmiştim. Bir yerden birisi kim nasıl olduysa söylemiş işte bana beynime yerleşmiş o düşünce. O zamanlar da saçma gelmişti. Nasıl yani şimdi biri beni seviyorsa ve ben onu sevmiyorsam onun yanında mı olacağım diye düşünmüştüm. E peki aynı anda aynı kişiyi sevenler onlar ne yapacaklar? Hı? Her kişi için birer klon mu yapılacak? Gerçek olan kişi kimde olacak? Nasıl seçilecek? Klon olan bana gelse mesela ben kandırılmış olmayacak mıyım ulan cennette? Lan cennette bile kandırılıyoruz şişe bak ya diye düşünürdüm. Ünlü ve popüler insanları düşünsenize bir de. Orada bile rahat yok insanlara ya. Kime nasıl yetişsinler? Saçma bir düşünceymiş işte. Elde edene kadar güzel olan aşk çeşidi diyenler de aslında bu saydığımız tanıma da kişilik yükleme konusuna yani dahil oluyorlar. Platonik aşk yaşayanların başta en büyük korkuları reddedilme korkusu oluyor tabii. Nasıl olsa bana bakmaz diye düşünülüyor. Bu düşünce gerçekten çok etkiliyor duruşumuzu bile. Dedim ya küçükken ben de hep bu düşünceye sahiptim. Şimdi seviyorum mu lan modundayım. Kaybedeceğim bir şey yok ya. Yaptıklarımızdan duyduğumuz pişmanlığın bir şekilde üstesinden gelebiliriz ama yapmadığımız şeylerin pişmanlığı çok ayrı. Tabii şimdi evli barklı yuvasında mutlu senin farkında bile olmayan bir insana git ilanı aşk demiyoruz. Bile bile lades yapmaya gerek yok götünden anlamayalım şimdi. Durumlar müsaitse uygun olan bir insana git ilanı aşk ya et yani. Uygun olan bir zamanda aşkını ifade et. De bilirsin karşı tarafa. Ama azıcık yoklama yapmak lazım tabii ki de. Bir aynı ortama girmeye çalışmak gerek. Kendini tanıtmak gerek. Nelerden hoşlanır, yakından bir görmek gerek. Hiç tanımadığımız birine ilanı aşk etmek sakıncalı her iki taraf için de. Önce vakit geçirmek gerek. Reddedilme korkusu yüzünden açılamayanları reddedilme podcast bölümüne yollayalım bu bölümden sonra. Çin çin çin. Bir dinleyicim onu zorlayan tek şeyin reddedilmekten ziyade arkadaşlarına söylemesi demiş. Sevmek kim ne zaman yani ne zaman utandırdı bizi ya? Kim niye utanıyor sevmekten? Birini seviyoruz diye niye çekiniyormuşuz? İşte arkadaşlarına söyleyecek bizi rezil edecek falan diye. Şu beni seviyor diye arkadaşına söylüyor. Yani ne oldu? Sevmek güzel şey lan. İster kraliyet ailesinden birini sev, ister kaldırımda yatan birini sev, ne fark eder? Sevgiyi sınıfsal hale getiren bizim kontrol edemediğimiz egolarımız. Elbette bazı sınıfsal farklılıklarımız sebebiyle birisiyle anlaşamayacağımızı baştan bilebiliriz. Yetişme şartlarımız farklıdır çünkü. Birbirimize ayak uydurmamız çok zor olacaktır. Çok fedakarlık yapılması gerekir. Ve her insanın maçası yemez bunu yapmaya. Yine de asla olmaz diyemeyiz. Bizim gözümüzde her şey tas tamam olan bir insana, bizim gözümüzde eksiklikleri olan bir insan aşık olduğunda ve bunu ifade ettiğinde diyoruz ki, lan sen kimsin de o sana baksın. Niye bakmasın lan? İkimiz de insanız. Dağla taşla evlenen insanlar var. Biz en azından aynı türdeniz. Sen kimsin de sana baksın? Önce bir tipine bak. Söylemleri zorbalıktır. Yapmayınız, yaptırmayınız. Biri sizin tipiniz olmayabilir. E tamam, bunu söyleyin işte. Gerçi açıklama yapmak zorunda da değilsiniz de. Hani çok ısrar ederse, sorarsa tipim değilsin en basit açıklaması bence. Herkes tipimiz olacak diye bir şey yok. Ha, birinin tipimiz olmaması da onu aşağıladığımız anlamına gelmemeli. Bunu da netleştirelim. Dümdüz bir gerçek bu sadece. Kimse bana platonik olmadı diyenler var. Ya platonik aşık olanları zaten kolay kolay bilemezsiniz ya. Baksanıza, benim 20 sene önce kendisine platonik olduğum insan ömrünün sonuna kadar bunu bilmeyecek ama takipçilerim arasında. Ay, şimdi aklıma gelen bir ilkokul hikayemi de anlatacağım sizlere. Bir çocuk vardı ilkokulda, benden hoşlanıyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Salak salak gelip sürekli dalaşıyordu. Sonra bir arkadaşı geldi, bana bunu söyledi. İşte benden hoşlandığını. Çocuk da müdürün yeğeni miydi, kuzeni miydi, neydi, öyle bir şeydi yani. Ben çocuğa zaten bilenmişim sürekli gelip bana dalaşıyor diye. Yanımdan geçerken omuz falan atıyor çünkü. Lan insan sevdiğine öyle mi davranır düdük? Reddettim tabii. Arkadaşı bana benden hoşlandığını söylediğinde reddettim. Çocuk bu sefer daha fazla dalaşmaya başladı bana. Sonra yine ilanı aşk etti. Ben de gittim müdüre şikayet ettim. Tam net hatırlamıyorum ama canıma tak etmişti artık bana bulaşması. Çok aşırı sinir olduğumu hatırlıyorum. Müdüre de dedim ki, hocam şu çocuk benden hoşlanıyormuş ama ben hoşlanmıyorum, istemiyorum benden hoşlansın. Sürekli karşıma çıkıp duruyor. Benim derslerime odaklanmam lazım. Alın şunu başımdan dedim. Ve aslında müdüre gitme konusunda da çekincelerim vardı. Çünkü yani müdürün akrabası biliyorum. Ya, ve bir de çok minnoş bir öğrenciyim yani. Gidip kimseye şikayet etmem ben asla. Nasıl çileden çıkardıysa beni artık bana dalaşmalarıyla. Müdür de çekti çocuğu ve onun yancısını kenara. Bir güzel azarladı. Benden de özür diletti. Sonra da çocuk bana bir daha bulaşamadı. Şimdi çocuğa belki travma yaşatmış olabilirim. Eğer farkındalığını geliştirdiyse bu travmasının üstünden kolayca gelebilmiştir ama. Neyse işte, küçükken böyle bir gerçeklik vardı. Bir erkek çocuğu sana dalaşıyorsa, orana burana vurup saçını çekiyorsa kesin senden hoşlanıyor demektirdi. La öyle şey mi olur? Sevgi ne zaman vurdu kırdığıyla ifade edilir oldu ya. Ama çocuk ailesinde birbirini sevdiğini düşündüğü anne babasında şiddeti görüyorsa, itişme kakışma görüyorsa tabii ki o da sevgiyi öyle sanacak. Bir de mesela şiddet eğilimli bir çocuk başka bir çocuğa vurduğunda dayak yiyen çocuk ağlamasın diye "sevdi o seni, sevdi" deniyor. Sevgisi batsın lan, al çocuğunu başından seni sevsin. Çocuklarımızı gerçek sevgiyle yetiştirmemiz lazım ki bir insanı sevmenin içerisinde şiddeti barındırmadığını fark ederek büyüsünler. Bir dinleyicim de şöyle bir tespitte bulunmuş. Platonik olduğumuz kişiler daha göz önünde oldukları için açılamıyoruz. Güzel bir tespit yapmış aslında. Okulun popüler kişisine genelde platonik olunur mesela. Ulaşılmaz bir kişidir o çünkü. Herkes onu ister. Ulaşılmazı istemek de biraz ego ile ilgili. Hani olur da birbirinizi severseniz herkes size gıpta edecek. Böyle bir durum var ne kadar kabul etmek istemesek de. Yo, ben çok saf duygularla seviyorum. Ha, tabii, aynen. Saf duygularla sevdiğin için gittin en popüler insana platonik oldun. Asla içinde onun ışıltısından yararlanma veya kendine saklama arzun yok. Asla. Bazı insanların gerçekten bir ışıltısı oluyor. Popüler olmak için doğmuşlar gibi. Bir albenileri oluyor. Ancak işin şöyle bir tarafı da var. Platonik olduğunuz kişi, platonik olduğunuz için de aslında o kadar göz önünde ve o kadar ışıltılı gibi geliyor size. Şimdi mesela ünlüleri düşünün, fenomenleri falan. Bir sürü takipçileri var. Onlar arasından sizin ona ulaşmanız çok zor. Bir şekilde o insan popülerleşmiş, evet. Eğer o kadar popüler olmasaydı belki de hiç ilginizi çekmeyecekti. Oyuncular mesela. Oyuncular ve şarkıcılara çok fazla aşık olunuyor. Aslında bu hayranlık ama çoğu kişi platonik aşkla karıştırıyor. Bir karakter veriliyor mesela o oyuncuya. Aman tanrım, tam da hayallerinizdeki eş. Nasıl düşünceli, kesin sevgili olmalısınız. Sahneye çıkanlar mesela. Ah, o duygu yüklü şarkıları keşke mum ışığında sizin gözlerinizin içine bakarak söyleseler, değil mi? Sözün meclisten dışarı. O sizin hayalini kurduğunuz insanların hiçbiri hayalinizdeki gibi romantik değil, aşk insanı değil. Yani sizin için değil. Başkaları için olabilir. Denedik de gördük. Sanıyorsun ki duygusal biri çıkar. sana yazılıyor ama sadece seks için. Ya tabii ki duygusal bir şeyler de hissedebilirler ama çok nadir oluyor onlar, ben söyleyeyim. Neyse işte bu kadar popüler olan bir insan sizin tipiniz değilse, milyonlar takip ediyordu olsa sizin ilginizi çekmez ve sizin için göz önünde değildir. Birçok fenomeni falan ben bilmiyorum mesela. Bu kimmiş be oluyorum. O insan benim için göz önünde değil yani. Her şey bizim algımızda bitiyor. Ünlü birine hayran olmakla platoniklik arasında çok büyük fark var. Biliyorsunuz, değil mi? Bilin bebişlerim, bunu bilin. Çünkü sizi reddeden platoniğiniz ünlü olursa onun acısı çok daha fenadır. Bununla karıştırırsınız olmaz. O çok daha fenadır. Yani bilemezsiniz. Paşa paşa hayranlığınızı yaşayın. Hiç tanımadığınız birine duyduğunuz hayranlığı aşkla karıştırmayın. Modla sıçmak gibi bir şey bu işte. Aşk acısı çekmek evet zor ama modla sıçmak, hele de umumi tuvalette sıçmak, şehirler arası yolculukta çok daha zor. Aşık olduğunuz ve sizi reddeden kişinin ünlü olması da işte bu betimlemede modla sıçmaya tekabül ediyor. Yani siz önce aşık oldunuz, sonra o ünlü oldu. Yaşadık da oradan biliyoruz. Sevgili yapmışsın, el ele dolaşıyorsun mesela. Pat, billboardlarda karşına çıkıyor. Üf ya. Durduk yere yanındaki sevgiline trip atma sebebi. Sen niye o değilsin ki diye bir sinirleniyor insan. Hele de henüz ilişkiniz tam oturmadıysa. Sonra mesela tam romantik bir an yaşayacaksınız manitinizle. Oturduğunuz kafede çat onun şarkısı çalıyor. Pii. Ya da oyuncu olduysa mesela sevgiliniz hadi sinemaya gidelim deyip onun filmine götürüyor sizi. Hoppa. Aşırı rahatsız edici durumlar bunlar bence. Platonik aşklar, hele de reddedildiyseniz, takıntı haline gelmeye çok müsait. Üstesinden gelemediğinizde bu tesadüfler travmalarınızı tetikleyebiliyor. Bu yüzden mesela önceden çok bilinmeyen bir kişi birden patladığında aklıma hep eski sevgilileri veya onu reddedenler ne hissetmiştir acaba sorusu geliyor. Sonra diyorum ki mal, herkes senin gibi duygusal mı? Kesin hava atıyorlardır. Aa, ben bunu reddetmiştim, bu bana aşıktı falan diye. Ay bir de öyle insanlar var ya. Geçmişte reddettiği kişiyle övünmek. Bence kişilik bozukluğu göstergesi bu. Ünlülerin platoniklikleri çok daha zor bebişlerim. Vallahi biz halimize şükredelim. Ay bir kere dedikodu söyleyeceğim. Yılmaz Morgül canlı yayında telefonla işte programa bağlanarak Gülben Ergen'e aşık olduğunu itiraf etmişti. Hatta evlenme teklifi bile etmiş olabilir, tam hatırlamıyorum. Gülbenciğim de naif bir şekilde reddetmişti kendisini ama düşünsenize ya. O zamanlar ikisi de popüler. Tabii Kral TV falan var anca. Oradan tanıyoruz ünlüleri. Onlar da işte en popüler oldukları zamanları yaşıyorlar. Ay yani unutamazsın ki böyle bir şey, işkence. O yüzden ne yapıyoruz? Kısıtlı çevremizde yaşadığımız platonik aşklarımıza şükrediyoruz. Eğer olur da sizi reddeden platonikleriniz ünlü olursa da yapacak bir şey yok. Bunu hislerinizi kontrol etmek için güzel bir şans olarak görebilirsiniz. Ne yapalım canım, yani oturup ağlayacak mıyız her gün? El ele. Görmeyince unutmak ve birinin yokluğuna alışmak gerçekten çok daha kolay oluyor. Bu yüzden reddedildiyseniz platoniğiniz tarafından bir müddet ondan uzak durmanızı tavsiye edebilirim. Arkadaş çevrenizden birine tutulduysanız o zaman işler birazcık karışıyor tabii. İşte eğer platonik olduğunuz kişiyi yakın çevrenizdense, ya eğer yakın arkadaşınızsa ve birbirinize karşı ten çekiminiz de varsa güzel bir ilişki kurabilirsiniz gibi geliyor bana. Benim için güzel ilişkinin formülü iyi anlaşmak artı ten uyumu. İkisi varsa hemen olmasa da sonra aşık olabilirmişim gibi geliyor. Ten uyumundan kastım bu arada ilk sevişmede müthiş bir seks yaşamak değil. Ama kolu kolunuza değdiğinde içiniz bir böyle bir oy anem alıyorsa, zaman içerisinde birbirinizi tanıyarak güzel bir seks hayatı oluşturabilirsiniz. Arkadaş ortamından birine platonik olarak kapıldınız ve bu kişi sizi reddetti diyelim. Tam da bu anda işler işte biraz karışabiliyor. Birbirinize olan tavrınız değişiyor çünkü. Bununla ilgili çok güzel yanıtlar var gelen. Onları paylaşmak istiyorum sizlerle de. Hiç o gözle bakmadığınız bir arkadaşınızın sizden hoşlanıyor olması, kimisini ona o gözle bakma konusunda yardımcı oluyormuş mesela. Düşündüm de oldu benim de böyle ya, evet. Hiç düşünmemişimdir mesela o arkadaşımla sevgili olmayı. Bunun bir sürü farklı sebebi olabilir tabii. Karşımdaki kişi bana açıldığında da aa aa aa Olabilir aslında lan diye düşünebilirim. Hayatımızda hani fırsatlar aslında her zaman karşımıza çıkar ama biz bakmayı bilmediğimizde onları göremeyiz ya. Bu durumda öyle bir duruma örnek olabilir. Böyle bir örnek yaşatabilir bize. Ancak tabii ki sadece bir ihtimal. Gerçekten hiçbir şey hissetmiyorsanız ve hissetmeyeceğinizden eminseniz de bu tarz ilişkilerde çoğunlukla uzaklaşılıyor. Bu kötü bir niyetle alınan bir tavır değil. Birini sevdiğimizde onun her hareketini kendimize umut olarak alırız. O da işte seviyor ondan böyle yaptı. İşte ne bileyim ay işte ne demek istedi acaba da falan da filan da diye her davranışı üzerinden kendi kendimize anlamlar çıkarırız. Bize insan olarak değer veren ama sevgili olarak karşılık veremeyecek kişiler de fark etmeden bizleri üzmemek için araya mesafe koyabilirler. Bu yanlış bir şey değil. Doğru bir şey de değil. Arkadaşınızı kaybetmek istemiyorsanız ama güzel şeylerin olma ihtimalini de kaçırmak istemiyorsanız ona açılmamak size sadece zarar verecektir bence. İnsanın sevgisini içinde tutması gerçekten çok zor ve çok yıpratıcı. Ama şimdi şöyle bir durumda da açılın diyemem. Hani kayınpederi damadına aşık oluyordu da damadına sürekli ilan aşk ediyordu. Böyle absürt bir durumdaysanız tutun o sevginizi içinizde. Tutamıyorsanız başınıza geleceklerden kimse sorumlu değildir yani. Sevmek Yeter mi isimli bölümümüzde sevmenin genel olarak yeteceği kanaatine varmıştık. Yani yeterince yüce seviyorsak yeterdi. En son vardığımız sonuç buydu. Ancak platonik aşkta sevginin yetmeyeceği durumlar var. Eğer ki sizin tek başınıza karşı tarafa olan sevginiz birçok kişiyi yıpratacak bir sevgi ise, hele bir de karşınızdakinin sevgisinden emin değilseniz, gelin ben size bilinçaltı uygulaması yapayım, yolumuza devam edelim, kimseler üzülmesin. Çünkü tek başına bir kimsenin sevgisi bir ilişkiyi sürdürmeye yetmez. Olmaz öyle şey. Hadi bakalım şimdi artık sessiz yanıtlara geçelim. Aklıma daha platoniklikle ilgili söyleyecek bir sürü şey geliyor ama bunu başka zamanlarda yediririz canım. Aa daha çok konuşacağız. Daha ne kadar konuştum zaten şu an şurada. Artık sessiz yanıtlara geçelim. Biraz da sizin sesinizi duyalım ve onları yorumlayalım bakalım.
Platoniklik hakkında söyleyebileceğim, daha doğrusu anlatabileceğim şöyle bir şey var. Ben 2019 yıllarında işte birine platonik aşık oldum. İlk görüşte oldum bu arada. Arkadaş çevremden birisiydi. Yani şöyle söyleyeyim, o kişi beni hep yanında tutmaya çalıştı. Bu benim için heyecan verici bir şeydi. İşte benden kaçmıyordu ama hani böyle gösterip vermemek gibi bir şeydi yani yaptığı şey. Hep yanıma geliyordu, benimle buluşmaya çalışıyordu, konuşmaya çalışıyordu falan. Beni böyle bir atraksiyon içine sokuyordu ve kalbim bir zaman sonra buna dayanamamaya başladı. Çünkü kendimi kötü hissediyordum. Hani diyordum ki ya salak, madem benimle hani yakın olmak istiyorsun ya hani arkadaş olalım, hani ben bir şekilde duygularımı bitireyim. Ama ne o benim oldu, ne ben onun oldum. Bir iki ay öncesine kadar hala görüşüyorduk bu arada. Sonra rahatsız olmaya başladım artık. Gerçekten rahatsız olmaya başladım ve tamamen görüşmeyi kestim. Sadece sosyal medyada ne ekliyiz. Ama bence platonikliğin bu kadar uzun sürmesi ve karşı tarafın hani karşındaki insanı sevmiyorsan, bir şey hissetmiyorsan ona yaklaşmamalısın yani. Bunu bilmesi gerekiyor bence ve çünkü bu durum insanın bir zaman sonra psikolojisini bozuyor. Dinleyicilere tavsiyem bence böyle bir aşka yeltenmeyin yani. Bir zaman sonra siz yıpranırsınız.
Yani şimdi sevdiğimize hiç mi sevdiğimizi söylemeyelim ama öyle de olmaz ki. Tabii karşı taraf ne istediğini bilmiyorsa bu çok büyük sıkıntı yaratacaktır. Ve anladığım kadarıyla işte sizin bir zaten arkadaşlığınız varmış. Karşı taraf belki de ilgiyi sevdiği için, birisinin ondan hoşlanmasını sevdiği için böyle bir olur mu lan acaba deyip sana sinyal yakmış. Sonra da yok ya olmaz şimdi falan diye belki aklında başka birisi vardı. O yüzden bu şekilde davrandı, kararsızdı vesaire. Sonuçta her insan tek bir kişiye aşık olacak diye bir şey yok. Aynı anda birden fazla kişiyi sevebilen, onlara ilgi duyabilen insanlar da oluyor. Belki böyle bir süreçten geçiyordu o da. Bunu bilemeyiz. Ama Eğer gerçekten evet eminseniz bunu karşı tarafa da belli etmeniz gerekiyor. Gösterip vermemek olmaz öyle yani. Karşı tarafın hisleriyle oynamaya kimsenin hakkı yok. Ama işte dedim ya, bazen insanlar ne istediğini bilemez durumda olabiliyorlar. Bunun önüne geçilebilir mi? Hayır, geçilemez. Şöyle bir durum olabilir. Sonuçta bazı konularda ne istediğimizi bilme konusunda kendimize karşı acımasız bir şekilde dürüst olabilmeliyiz. Karşı taraf ne istediğini bilmiyorsa, diyelim ki bu hikayedeki platonik olan kişi, karşı taraf bir öyle yapıyor, bir böyle yapıyor. Olsun mu diyor, olmasın mı diyor. Burada platonik olan kişinin artık demesi lazım ki, bak arkadaşım, sen benim sana olan ilgimi biliyorsun. Bana normalde karşılık vermiyorsun ama şu davranışından ben bana ilgi duyduğunu düşünüyorum. Öyle mi, değil mi? Değil mi? Tamam, o zaman yani benim için de her şey netleşti. Eğer ki bu insan hala böyle devam etmeye devam ediyorsa platonik olan kişi de birazcık güçlü olacak ve kendisini geri çekecek. Her şeyi karşı taraftan bekliyoruz. Ama her şeyi karşı taraftan beklemek de saçma. Çünkü ne istediğini bilmek zorunda değil karşı taraf. Hepimiz sadece kendi hissettiklerimizden sorumluyuz. Kendi hissettiklerimizin sorumluluğunu, hele de platoniksek, karşı tarafa yüklemek olmaz. Ama eğer ki size platonik olan birisine karşı ne hissettiğinizi net olarak biliyorsanız, bunu da net olarak söylemelisiniz diye düşünüyorum ben de.
Merhabalar Kafelaks. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Platonik aşık olmakla ilgili benim de söyleyeceğim birkaç bir şey var. İlk platonik aşkım orta üçteydi yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzeldi, ona ulaşamıyordum ama benimmiş gibi de hissediyordum. Çok eğlenceliydi. Bir yandan da çok acı veren bir şey. Şu anda duygularımızın belli edilmesi taraftarıyım. Yani bence artık seven sevdiğine seni seviyorum diyebilmeli. Ama o zamanlar bunu yapamıyordum. Platonik aşkım hani farkındaydı benim. Bakışıyorduk falan. Hep basketbol oynardı. Hiç unutmuyorum. O zamanlarda hep bakışıyorduk. Farkındaydı benim olduğumu. Ama bir zaman sonra geçiyor. Merak etmeyin. Şu anda arkadaşız. Bir zaman sonra gerçekten geçiyor platonik aşkın heyecanı vesaire. Onun için çok fazla ağlamışlığım vardır. Ama yani bir zaman sonra geçiyor. Şu an arkadaşız. Gayet mutluyuz ikimiz de. Onun sevgilisi var falan. Bayağı akıl veriyorum bu konuda ona. Öyle merak etmeyin. Buradan söyleyebileceğim tek bir şey var. Platonik aşklar yani eğer aşıksanız birine platonik bir şekilde seviyorsanız bence gidin söyleyin. En kötü ne olabilir ki? Zaten hayatınızda olmayan biri hayatınızda olmamaya devam eder. Ya da güzel bir şey olur. Bizimki arkadaşlığa döndü. Bir iki sene sonra falan. Ve şu an gayet iyiyiz. Yani hala da arkadaşız. Bence seviyorsanız gidin konuşun.
Çok klişe bir tavsiye oldu. Ama tabii ki de neden olmasın. Ah, nedir bizim bu basketbolculardan çektiğimiz. Ya küçükken gerçekten platonik aşkın tadı bir ayrı oluyor. Mesela işte okula gitmek için bahaneniz oluyor diyorum ya. O zaman harcayacak vaktiniz var. Ama bakın, 30 yaşlarınızdan sonra böyle şeyler olmuyor. Şu an hayatta uğraşamam ya. En fazla mesela, diyelim ki ilişkim yok, ilişkimin olmadığını düşünelim. Gittim bir kafede birisiyle kesişiyorum. Yarım saat kesişirim. Geliyor mu? Gelmiyorsa ben giderim. Tanışırım. Tanışmak istemiyorsa da yolumu alırım. O kadar yani. Uğraşmam artık. Zaman maman harcamam. Bu yüzden küçüklüğünüzde olan platonik aşkların değerini bilin. Çünkü ben o zamanları düşününce, evet tabii ki de canımın acıdığı zamanlar oldu. Ben de çok ağladım. Geceleri yatarken onun için de dua ettim falan filan, ama yani güzeldi. Evet, üzülsem de güzeldi. Beni böyle yaratıcılığa teşvik ediyordu. Az mı hikayeler yazmadım, az mı şiirler yazmadım ya? Güzel zamanlardı. Onu düşünerek böyle okula gidiyorsun sürekli. Gece uyurken hayaller kuruyorsun. Onun tadı gerçekten çok güzel. Platonik aşık olmak kötü bir şey değil. Yani buna engel olamıyorsanız direkt gidin böyle bodozlama söyleyin. diyemeyeceğim. Yaşına göre güzel. Ama işte 30'lu yaşlardan sonra da platonik aşık olmak hiç gerek yok. Küçükseniz tadını çıkarın bebişlerim. Ha bir de mesela bu hikayedeki karakterlerimiz arkadaş kalabilmişler. Çok güzel bir şey bu. Değişebiliyor. Aranızdaki aşk ya da sevgi bir şekilde farklı bir sevgi türüne değişebiliyor. Hiç muhabbetiniz de kalmayabilir tabii ki de. Arkadaş olabiliyorsanız ne güzel bir şey. Olmayacak bir şey değil yani. Böyle örnekler var hayatımızda.
Bana platonik olan kişi benim en yakın arkadaşımdı. 6 yıllık bir ilişkimiz var. Bir gece içtik birlikte. Sonra beni öpmeye çalıştı. Ben de oradan kaçarak uzaklaştım. Tabii ertesi gün izahını yaptı. Çok sarhoşsun falan filan ama ben çok sorun etmedim. Konuşularak aşılabilir şeylerden biri bu. Hala bazı yerlerde hissediyorum. Çok kötü bir durum. Bence çoğu kız da bunu biliyordur. Yani bir en yakın arkadaşının sana aşık olması dünyada isteyebileceğim son şey herhalde.
Ya deme öyle. Güzel şeyler de olabilir sonuçta ama şimdi aranızda 6 senelik bir arkadaşlık var yani. Kardeş gibi hissediyorsunuzdur. Sen en azından öyle hissediyormuşsun demek ki. Karşı taraf farklı şeyler de hissediyormuş ve 6 sene bunu içerisinde tutmuş olması bence büyük bir işkence onun için. Gerçi şimdi alkol çok sıkıntılı durumlara sebep olabiliyor. Bunun üzerine de konuşalım olur mu ya? Alkolken yaşadığımız, yaptığımız şeyler, özellikle de yakınlaşmalar. Bunlar ne noktada normal, ne noktada normal değil. Bunları da bir netleştirmemiz gerek diye düşünüyorum. Çünkü alkol bütün kötülüklerin anası sözüne katılmıyorum. Ama alkollüyken normalimizin çok daha farklılaşabildiğini düşünüyorum. Bu konuda söyleyeceğim sıkıntılı şeyler var. Şimdi söylemeyeyim bunları platoniklik konusunda. Ama alkol aldığınızda ya kendinizi bilmeniz lazım ya. Neyse bu konuya girmeyeceğim. Şu an kafam çok karıştı. Aklıma böyle eski anılar geldi. O yüzden bu konuya karışmıyorum şimdilik. Ama en yakın arkadaşınızla bu konuyu mesela böyle bir durum yaşadınız. Geldi sizi öptü. Alkollü olsun veya olmasın. Bunu ayık kafayla düzgün bir şekilde konuşabilmeniz lazım. Yani gerçekten hissi neyse söylesin. Arkadaşlığınız bitecekse bile kimsenin acı çekmesine gerek yok bence. Bu konuyu netleştirebilirsiniz. Çünkü diğer türlü şöyle bir çıkar ilişkisi oluyor gibi geliyor bana. Birisi diğerinden hoşlandığı için arkadaş. Ama sen onu sadece insan olarak sevdiğin için arkadaşsın. Ya evet diğer kişi de seni insan olarak seviyor tabii ama orada seninle birlikte olmak için yani seni takıntı haline getirme olayı var diyebiliriz bir noktada. Onun senden tamam yine bir beklentisi yok yanında olmak istiyor sadece ama aşk yani aşk besliyor sana. Bu yüzden aslında yanında ve çok da objektif olamaz gibi geliyor senin başına gelenler konusunda, arkadaşlık konusunda. O yüzden sakıncalı gördüm ben böyle bir durumu. Ama tabii işte dediğim gibi konuşmanız gerekiyor. Belki sadece alkolün etkisiyle gerçekten böyle bir şey yaptı. Sana aşık olmayabilir gerçek anlamda ya da bu kadar ne bileyim ya. Konuşun bir kere daha. Bak içime sinmedi. Tekrardan bir ele alın bu konuyu. İkinizin de içine sinsin. Yok tamam biz birbirimize aşık değilmişiz. Kimse kimseye bir şey hissetmiyormuş. Güzel arkadaşlığımıza geri dönelim. Deyin daha sonra ileride belki bunu gülünecek bir olay olarak anlatabilirsiniz birbirinize.
Merhaba Kafelax. Platonik aşık olmak bence güzel yanları var mı? Bilmem ama bence kötü yanları daha fazla. Ben oldum mu? Yani mutlaka olmuşumdur gözüme hitap eden, yakışıklı bulduğum. Fakat hani böyle ölüp bittiğim bir aşk olmadı. Ama bana karşı olmuştu ve ben bunu çok sonradan öğrenmiştim. Ben bu kişiyi çok yakın bir arkadaş, bir dost olarak görüyordum halbuki. Hani onunla ona karşı söylediğim bütün sırlarım olsun, konuşmalarımız olsun, ona karşı yaklaşımım olsun. Hep benim böyle bir cana yakın bir arkadaş çaydı yani. Fakat bunların hepsi çok yanlış anlaşılmış. Ve bir gün açıldı kendisi bana. Senden çok hoşlanıyorum. Çok seviyorum seni uzun zamandır. Senin hakkında çevrenden bir sürü bilgi ediniyorum. Ama hiçbirinden senin haberin olmamıştı diye. Ben bunu öğrendikten sonra bir adım geri çekildim aslında. Çünkü sonrasında platoniklik saplantıya dönüştü kendisinde. Ve ya benimsin ya kara toprağın gibi bir şeye evrildi yani onun gözünde. Böyle olunca tabii ki de zarar vermeye başladı bana ve en son yapmış olduğu bir davranışla tamamıyla hayatımdan çıkarmış bulundum. Yani benim için kötü bir deneyimdi. Hem arkadaş kaybettim hem de kötü kaybettim yani, küserek ayrıldık. Benim için güzel bir dostluk, onun içinse başlamadan biten bir ilişki oldu.
Şimdi bu dinleyicimin söylediği şeylerde beni rahatsız eden bir şey oldu. Kendime yakın hissettim, cana yakın davrandığını düşündüm vesaire falan dedi ya hani. Her işte sırrımı anlattım falan diyor. Ben bunu kandırmacı olarak görüyorum. Birisine aşık olabilirsiniz evet, ama yani başlangıçta sonuçta bir şeyler hissederek başlamış bu sonuçta. Çevresinden mevresinden baksana, haberlerini almış yani. Buna rağmen aradaki ona ilgi gösterme ve cana yakınlık sınırını göstermeyip, farkını göstermeyip yakın arkadaşmış gibi davranmış ve onun sırlarını öğrenmiş. Ben eğer daha sonra bu kişi bana açıldığında, öyle bir şey olduğunda çok kötü hissederdim kendimi. Kandırılmış gibi hissederdim. Nasıl yani lan, sana yani en fena sırlarımı anlattım. Sen gelip bana şimdi bana aşık olduğunu mu söylüyorsun yani? Ben daha sonra bunları bana karşı koz olarak kullanmayacağını nereden bileyim? Tamam, arkadaşlar da kullanırlar ama senin bana yaklaşım şeklin farklıymış. Sen güveniyorsun, birisine içini açıyorsun ama o kişinin hisleri aslında bambaşka. Sevgi işin içerisine girdiğinde bir sakıncası yokmuş gibi geliyor bunun. Ama sizi seven birisiyle konuşmanızla, yani aşk anlamında bahsediyorum, sizi sadece arkadaş olarak gören birisiyle sırlarınızı paylaşmanız arasında gerçekten çok fark var. Her arkadaşımızla sevgili olabilelim o zaman, öyle bir dünya var mı? Yok. Bunu kandırmacı olarak görüyor. Rahatsız olurdum yani ben, böyle sırlarımı anlattığım birisi bana en başından beri aslında beni severek yaklaşan, romantik anlamda bana aşık olduğu için yaklaşan bir insan daha sonradan böyle söylediğinde ben kendimi çok kötü hissederdim. Kandırılmış hissederdim ya. Hoşuma gitmedi o yüzden bu durum. O yüzden bence sizin arkadaşlığınız iyi ki bitmiş. Karşı tarafta bunu saplantı haline getirmiş zaten. Senin de söylediğin üzere. Bu çok sıkıntılı bir şey ya. Hem sen karşı tarafı kandır, hem de saplantı haline getir. Ya benimsin ya kara toprağın muhabbetine getir yani. Bu işte ya benimsin ya kara toprağın işin en sapık hali zaten yani. Öyle şeylerin önüne geçmemiz lazım. Onu da yavaş yavaş yapacağız işte, bilinçlenerek. Bir anda olacak bir şey değil ama böyle insanlar var ne yazık ki. Bu tarz insanları her zaman saptayamıyoruz. Hiç bilmediğimiz bir anda bizi kafaya takmış birisi bizim canımıza kastedebiliyor. Bunların önüne bireysel olarak ne yazık ki geçemeyiz. Ancak bilinçlenerek ve kadınları, özellikle kadınları koruyarak bunların önüne geçebiliriz. Bunun için de önümüzde gerçekten uzun bir yol var. Ama güzel ilerliyoruz diye düşünüyorum ben. En azından donum sende kalmış ailesi olarak. Bu çevremizdeki insanların bilinçlenebilmesi olsun, kendi bilinçlenebilmemiz olsun. Güzel farkındalıklar yaşadığımızı düşünüyorum. Neyse, diğer sese geçelim.
Bu durumu yaşayan herkes çektiği sıkıntıları, ne gibi zorluklar yaşadığını zaten fazlasıyla anlatacaktır diye düşünüyorum. O yüzden ben kendi adım atmama sebebimi söylemek istedim. Herhangi bir adım atma ya da bu durumu gösterme, belli etme gibi bir çabam olmadığı ve olacağını zannetmiyorum. Bu şekilde acı çekerek yaşamaya devam edeceğim muhtemelen. Çünkü kardeşimin arkadaşı ve kardeşiyle de ben tanışıyorum. Aslında böyle söylediğim zaman her şey daha kolay olabilirmiş, zaten bir tanışıklık varmış gibi geliyor olabilir ama öyle değil. Maalesef ki öyle değil. bir de benim sonunda olumsuz olabilme ihtimali olan şeylere adım atamama gibi bir saplantım var. Kendimi küçük düşürecek şeyleri yapamama gibi bir maalesef ki düşüncem var. O yüzden bu sebeple kendi kendime acı çekmeye, çektirmeye ve yengeç burcu olmama sebebiyle dolunaylarda, dolunaylı gecelerde bol bol ağlayarak yaşamaya çalışıyorum. Onun dışında hayatım güzel ve eğlenceli. Her aklıma geldiğinde ki günde 1500 kere falan oluyor bu. Derin bir nefes alıp önüme bakıp yoluma devam ediyorum. Onun daha önceki geçmiş ilişkileri ve benim yaşadığım travmalar asla bir arada olamayacağımız hissini uyandırıyor bende. Evet diyebilirsiniz çok basit bir şekilde. Bir adım at, en azından yaptım dersin. Olmuyor, atamıyorum, yapamıyorum yani. Olmuyor. Yani olmuyor maalesef ki. Kafamda bir sürü senaryo kurdum. Olmuyor. İşin sonunda mutsuz olan hep ben oluyorum. Küçük düşen hep ben oluyorum. O zaman çekeceğim acıdansa şu an çektiğim acıyı tercih ediyorum. Birçok insana ters gelebilir. Ben de böyle bir insanım.
Oy bebişim be. Üzdün bizi ha. Şimdi platonik aşık olmak, birisini sevmek, karşı tarafın bunu bilmesi, ona bilmemesi, ona açılamamak. Her zaman işte açılacağız diye bir şey yok. Ay git konuş bence. Tamam da yani ortam müsaitse, şartlar müsaitse olacak bir şeydir bu. İster bu platonik aşkımızı ilan etmek olsun, ister farklı bir şeye adım atmak olsun. Ya yurt dışına gitmek ya da yeni bir işe girmek vesaire, işten istifa etmek, şöyle yapmak, böyle yapmak, vereceğimiz kararlar. Eğer bizim dışımızda başka insanları da barındırıyorsa bu sefer bayağı bir kapsamlı düşünmemiz gerekiyor. Hadi ince yapamıyorsunuz yani. Birden fazla bizden başka insanı etkiliyorsa ve kötü etkileme ihtimali varsa yapmaya karar verdiğimiz davranışları yapmadan önce gerçekten belki 5, belki 10, belki 15 kere düşünmemiz gerekiyor. Ve bunun sonuçlarına katlanıp katlanamayacağımızdan emin olmamız gerekiyor. Psikolojik olarak en azından kendimizi hazır hissetmemiz gerekiyor. Sonsuza kadar bu acıyı çekmek zorunda olduğunu düşünmüyorum. Bunun üstesinden gelebilecek güçte bir insan olduğunu düşünüyorum. Sadece şu beni üzdü. Birisini sevmek insanı küçültecek bir şey değil. Yayının başlarında da bundan bahsetmiştim zaten. Sevmek aslında bizi yüceltir ve senin şu an sevgin o kadar güzel, o kadar yüce ki sen şu an olabilecek olumsuz şeyleri göze alarak onun haberi olmadan onu sevmeyi tercih ediyorsun. Eğer ki şartlar müsait olsaydı, sadece işte yok beni beğenmez zaten falan düşüncesiyle açılmıyor olsaydın, sevgin bu kadar yüce olmazdı. Ama anladığım kadarıyla sizin ilişkinizin olmasını zaten engelleyecek farklı dış faktörler var. Böyle bir durumda sen güzel şeyler hissediyorsun. Umarım bu hislerini ya başka bir sevgiye dönüştürebilirsin ya da umarım seni bu sevgiden çıkarabilecek, bu sevgi çıkmasından çıkarabilecek farklı bir şeyler sokar hayatına. Tabii istiyorsan, senin istemen de önemli. Ama bununla baş etmeyi de öğrenmiş gibi duruyorsun. Eğer çok acı çekmiyorsan bu sevgini daha yaratıcı şeyler için ne bileyim yazmak olabilir mesela. Yazmak gerçekten çok işe yarıyor. Bu tarz şeyleri yönlendirebilirsin. Acının üstesinden gelebilmek için yeni hobiler edinmeye çalışabilirsin ki birçok aslında sanatçı çektiği acılar sırasında bu acılardan kurtulmak için yöneldikleri şeyler sayesinde çok başarılı şeyler yapabiliyorlar. Sen de belki hayatında bu acıyı, bu sevgiyi buna dönüştürebilirsin. Tüm güzel dileklerimiz seninle.
Merhaba, ben direkt konuya gireceğim. Platonik aşk yaşayan insanların bunu karşı tarafı itiraf etmemesinin en büyük sebeplerinden biri bence içinde bekleterek bunu büyütmeleri. Açığa çıkmayan her şey büyüyor. Yani benim tavsiyem İçlerine böyle bir duygu düştüğü andan itibaren bir şekilde karşı taraflı etkileşime girmeye çalışmak, frekansları yakalamaya çalışmak. İşte olmuyorsa olmaz zaten ama çok ekstrem bir durum yoksa, yani karşı taraf evli falan değilse, sevgilisi falan yoksa, hemen böyle bir duyguyu bence bir şekilde eyleme geçirerek tamamlamak lazım. Yoksa içinde kalan insan, içinde kalan her şey gibi o da büyüyor ve içinden çıkılmaz bir hal oluyor. Öpüyorum.
Ben de seni öpüyorum. Sesli yanıta öyle bir başladı ki yani böyle bıkmış gibi, artık o kadar fazla platoniklik duymuş ki sanki. Aa yeter ama artık, yani şöyle yapacaksanız da böyle yapın. Öyle gibi geldi. Ama gerçekten benim tüm yayın boyunca, bu 50 dakika boyunca, 1 saat boyunca söylediklerimi kısacıktan söyleyivermişsin işte. Çok da güzel söylemişsin.
Merhaba Kafelaksiyum. Umarım çok iyisindir. Seni çok seviyorum. Hemen konuya giriyorum. Beni birine açılmaktan korkutan bir şey söylemem gerekirse, benim isteklerimi saygı duyacağı duyar mı ya da benim düşüncelerime saygı duyar mı kafasında olmam. Çünkü genelde ben platonik olduğum insanlara, yani genel olarak böyle ama ben kendimden örnek vereyim. Benim platonik olduğum insanlar genel olarak sadece dışarıdan beğendiğim insanlar olduğu için acaba benim düşüncelerime saygı duyar mı, benim tercihlerime saygı duyar mı kafasında oluyorum. Ve duymazsa büyük bir yıkım yaşayacağım için genelde platonik kalmayı tercih ediyorum. Çünkü biliyorsun genelde insanlar dışarıdan göründüğü gibi olmuyorlar. Bu yüzden de diyorum ki hayır, sakin ol. Öncelikle biraz muhabbet kurmaya çalış, biraz konuşmaya çalış. Az çok fikrim oluyor o insanla konuştuktan sonra ve açılıyorum. Ve şunu eklemek istiyorum ki bu aralar ben seni bir haftadır dinliyorum. Bir hafta önce keşfettim ve bu aralar bana o kadar iyi geliyorsun ki, çünkü benim söyleyip de bazen söylemekten çekindiğim şeyleri rahatça dile getirebiliyorsun. Ve bana bunları yapabilmem için aslında destek veriyorsun bir yandan. Artık ben de söylemek istediklerimi pata küte insanların ağzına sıçmadan, bazen sıçarak söylüyorum. Sana çok teşekkür etmek istedim bu konuda. Seni çok seviyorum. İyi ki seni keşfetmişim. Şu aralar sadece ve sadece Spotify'da seni dinliyorum. Müzik bile dinlemeyi bıraktım artık. Bu kadar. İyi yayınlar diliyorum. Güzel vakit geçir. Güzel zamanların olsun. Saçmaladım şu an. Öpüyorum seni çok. Bay bay.
Yerim yerim yerim. Sizin sesli yanıtlarınızı dinlerken ben arkadan böyle diye geliyorum sevinçten. Çok güzel, bu kadar güzel ve aynı enerjiye sahip insanların bir araya gelmesi ve birbirimizi geliştiriyor olmamız, farklı açılardan bakıyor olmamız, farklı bakış açıları birbirimize sağlıyor olmamız gerçekten çok güzel. Spotify'da sadece beni dinliyorsam biraz da müzik söyleyeyim ben arada o zaman, ha ne dersiniz? Podcastlerin arasında müzikten de geri kalmayın. Sonuçta müzik ruhun gıdası değil mi canım? Şimdi bu dinleyicimin söylediklerine gelecek olursak. Evet, genelde işte platonikliğimiz sadece dış görünüşle başlıyor ve ona anlamlar yüklüyoruz. Ben daha önce bu tanışma uygulamalarını kullanırken bakıyorum mesela fotoğrafta, üf, direkt aklıma zaten onunla ilgili aşk senaryoları geliyor. Ya biz bunu bir çift olsak işte şöyle olur böyle olur, yanımda şöyle gezdiririm böyle gezdiririm falan diye. Tabii farklı şeyler de düşünüyorduk. Ama ondan sonra o kadar fazla, boş da demeyeyim şimdi de, hani bana uygun olmayan insan denk gelmeye başladı ki kendimce bir sınava tabi tutuyordum bu insanları. İşte takıntılı oldum. Bazı şeyler var mesela. Hani Türkçeyi düzgün konuşuyor mu? Benim de elbette arada yanlış söylediğim kelimeler ya da yanlış bildiğim kelimeler çıkabiliyor. Çünkü o şekilde öğretilmiş. Ama hani belli başlı şeyleri de bilirsin ya dediğimiz şeyler var ya, hani yanlış kelimesini yanlış yazmasın, yalnız kelimesini doğru yazsın falan diye bunları soruyordum. Evet. İşte 3 artı 3. 3 kere 3 falan diye. 3 artı 3'ü de bilsin bir zahmet ya. Bilmezse sıkıntı. Karşı taraf da tabii yanıtlıyordu ya bunları. Evet, yanıtlayanlar oluyordu. Ondan sonra şey diyordum. Olmaz be. Seksist küfrediyor musun falan diye soruyordum mesela. küfrediyorsa yok canım o zaman biz olmayız senden diyordum. Aa öğrenirim diyordu ya tamam yani söylememeye dikkat ederim ama işte neden falan diye böyle bir konuşma geçiyordu oradan. Eğer ki benim açıklamalarımı dinliyorsa bir farkındalık yaratabiliyorsam onda. Hani tabii ki de alışkanlıkları bırakmak çok zor ama ah diyordum bak bunun olabilir tamam. Öyle bir şey yapabiliyordum. Platonik olduklarımızda da bence böyle bir sınava tabi tutmalıyız. Yani karşı tarafında bizden hoşlanabileceğini düşünüyorsak eğer. Gerçi platonik dediğimiz işte bilmiyor ki lan bizim ilgimizi. O yüzden araştıracaksınız. Sherlockluk yapacaksınız. Gönderilerine falan altlarına ne yorumlar yazmış. Ben olsaydım öyle yapardım herhalde. Türkçeyi kullanıyor mu? Anlamlı cümleler kullanıyor mu? Falan diye. Fanatik mi? Fanatik olması mesela benim için bir dezavantaj. Ya gerçi eğer şeyse o fanatizmini kontrol edebiliyorsa, hayatını tamamen ona bağlamamışsa, işte karşı takımın taraftarlarına falan ana baba bacı küfretmiyorsa sıkıntı değil. Aa, onu hallederiz. Sorun yok öyle bir şeyde ama işte araştırırdım, iyice araştırırdım karşı tarafın benden haberi yoksa. Hatta bu araştırmak şöyle noktalarda işinize yarıyor. Onun sevdiği şeyleri biliyorsunuz, gittiği yerleri biliyorsunuz ya. Heh, tanışmak için tanışmıyorsanız bir fırsat doğuyor karşınıza. Gittiğinizde böyle şans eseri orada aa sen de mi buradaydın canım diye bir muhabbet çevirebilirsiniz.
Aynı zamanda Kafe Laks'cığım, bana karşı hisleri olan bir arkadaşım olsa ve bana bunu gelip söylese öncelikle onunla şunu konuşurum. Seninle arkadaş olduğum zaman sana anlatacağım şeyler seni üzer mi? Sana nasıl davranmam gerekiyor kalbini kırmamak için? Bunu konuşurum. Çünkü eğer aramızda tensel bir çekim yoksa ve daha öncesinde onun hakkında böyle bir şey düşünmemişken ki ben genel olarak birine arkadaş dediğim zaman genelde öyle kalır benim için. Böyle söylediğim için genelde böyle durumlarla çok karşılaşmıyorum. Karşılaştığım zaman da dediğim gibi nasıl davranmam gerektiğini, bir şeylerimi rahatça anlatabilir miyim falan bu konular üzerine biraz konuşurum. Eğer onun kalbine kırabileceğim bir şey olursa çok üzülürüm kendi adıma. Bu yüzden ilişkimden ya da ne bileyim flörtüm olursa falan çok bahsetmem. Ama dediğim gibi eğer bir şeyler hissettiğim biri ise tabii ki de yakın arkadaşım olması bir şeyi değiştirmez. Sevgili olurum ya da sevişirim yani. Bu çok da sıkıntı değil. Ama aradaki tensel çekim tamamen önemli. Daha önce böyle bir şey başıma geldi mi? Yani bir kere falan. Bir iki kere. O yüzden genelde böyle durumlardan kaçıyorum. Çünkü ben arkadaşlığıma biraz önem veren bir insanım. Elimden geldiğince böyle çok şey yapmamaya çalışıyorum. Arkadaş direkt friendzone yani. Öpüyorum seni.
Evet, arkadaşınızın size ilanı aşk etmesi durumunda nasıl tepki verirsiniz, nasıl davranırsınız sorusuna çok güzel yanıt verdiğini düşünüyorum bu dinleyicimin. Net olmakta fayda var. Eğer sizin arkadaşlığınız devam edecekse, daha önceki ilişkinizdeki tavırlarınız aynı şekilde olabilir mi? Ne hisseder? Sizin hayatınıza giren birisine onu anlatabilir misiniz? Çünkü şimdi eğer mesela bundan tedirgin olacaksa, canı yanacaksa, siz de üzüleceksiniz karşı tarafı üzdüğünüz için. Sonuçta arkadaş olarak bir değer veriyorsunuz. Kimse arkadaşını üzmek istemez. O yüzden bunları netleştirip ona göre arkadaşlığa devam edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Ona karar vermeniz bence de iyi olur. İletişim doğru kelimeleri bulduğumuzda ve hangi tanımla bu kelimeleri kullandığımızı netleştirebildiğimizde çok işimize yarayan bir şey. Olur mu olmaz mı? Aslında her şey net bir şekilde karşımıza çıkabiliyor düzgün bir konuşma içerisinde. Ama platonik aşık olan kişi mesela böyle söylediğinizde büyük ihtimalle başta diyecek ki tamam ya sorun yok yani hani sevmek zorunda değilsin falan diyecek geçiştirecek. Ama içiniz yine de rahat etmeyecek çünkü Siz olsaydınız o kişinin yerinde sizin canınız yanardı. Onun da canı yanmasını isteyeceksiniz ve ister istemez kendinizi geri çekeceksiniz. Ara ara belki de eğer arkadaş kalmaya tercih ediyorsanız iki taraf için de bu hatırlatmayı yapmanızda fayda var. Bak şu an bunu anlatıyorum ama benim içim rahat değil diye. Artık aranızdaki o dinamiği sizin vermeniz, sizin bulmanız gerekiyor, sizin sağlamanız gerekiyor. Ya bunun dışında da eğer arkadaşınızla ufaktan bir ten uyumu varsa, yani yapılır, denenir, neden olmasın? Şimdi şöyle bir şey aklıma geldi. Bu dinleyicim dedi ya, ben işte arkadaşlarıma hep net olurum aslında. Bir şey hissediyorsam hissediyorumdur, hissetmiyorsam hissetmiyorumdur. Çok nadir öyle şeyler başıma geldi dedi. Bazı insanlar da mesela arkadaşı olan bir kişi ona açıldığında nasıl bunu yaparsın diyor. Yani ne var canım, bu aşk yani, olabilir. Sonradan da bir şey hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Olabilir, sevgi bu, kötü bir şey değil ki. Aşık olmuş yani. Kontrol edebilseydi ederdi. Edemediği için de zaten açmış kendisini sana. Olmuyorsa olmuyor, zorlama. Niye yani onu küçük düşürmeye çalışıyorsun? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Altı üstü duygusundan bahsediyor. Ha tabii, senden yararlanmaya çalışır. Senin yoluna engeller koyar. Ne bileyim, birisiyle birlikte olacaksındır. Mesela aşıksındır, seni manipüle eder. Bunlar hiç yakışık alacak şeyler değil. Etrafınızda bu yüzden size platonik olan birisinin olup olmadığına da dikkat etmeniz lazım. Şimdi birisi size platoniktir, söylemiyordur ama sizin yolunuza hep taş koyuyordur. Bazen takıntılı aşklar insana böyle şeyler yaptırabiliyorlar. Ayık olmak lazım, farkında olmak lazım, net olmak lazım ya, konuşmak lazım. Platoniklik konusu gerçekten değişik, derin, çok farklı yönleri olan konular. Ama şimdilik benden bu kadar diyeyim. Çünkü yeterince konuştuk bence. Sesli katılımlarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Merak etmeyin, çok zakın, ya zakın bak artık o kadar konuştum ki kelimeleri karıştırır oldum. Çok yakın bir zamanda yeni podcastimizde gelecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve bana bu kadar uzun süre zaman verdiğiniz, beni bırakmadığınız için yanımda olanlara ayrıca teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bu podcast'i dinliyorsunuz, sonra arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz, geliyorsunuz profilime, profilimde beğeniyorsunuz falan, sonra da bana öpücük gönderiyorsunuz, tamam mı? Sizleri seviyorum. Aa, bu yayında hiç donum sende kalmış demedim. Onu da demiş olayım, böyle eksik kalmasın. O zaman canımlarım, bebişlerim, kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Beni sessiz bırakmayın, olur mu? Bye.